Pelin Ironside, Ragnarok. Nasılsınız? İyi misiniz?
Savaşa hazırım.
Savaşa hazır mısınız? Pullu
Evet.
zırhlarınızla kuşanmışsınız. Belli ki İngiltere'yi yağmalamak niyetindesiniz.
Yağmalayacağım, yakacağım.
Çok kan akıtır mıyız ya?
Çok. Of,
ne, neden
o kan
bu
kokusu
Viking,
tuzlu tuzlu.
Viking olunca neden bu kan sevgisi? Bunlar böyle barbar bir millet mi? Neden böyle
Aa, kendilerine
Viking
çok
deyince
fazla yazı
Bangül?
bırakmamışlar o yüzden.
Çok bilmiyoruz
Onlar hakkında
aslında.
yerin dibine sokuldukları için sonuçta tabii ki yağmalananlar tarafından ya da Hristiyanlar tarafından yazılınca ister istemez böyle kana susamış, doyumsuz, savaşçı, talan eden bir millet olarak yazılıyor. Tabii öyle olmayanları da var, daha barışçıl olanları da var. Ticaretle uğraşıp toprağında mutlu mesut yaşayanları da var. Ama tabii bunlar popüler dizilerde falan koyun güden Viking çok fazla reyting getireceğini düşünmüyorum.
Evet, değil mi?
O yüzden savaşçı böyle yakışıklı pazulu erkekler ve böyle sarışın mavi gözlü adeta tanrıçavari kadınlar olarak lanse edilince tabii ki çok daha ilgi görüyorlar.
Biraz böyle sanki Cengiz Khan gibi değil mi? Böyle bir hep barbar tarafını biliyoruz ama onun da kattığı şeyler var ya hani insanlık tarihine. Bu sanki Vikinglerde de birazcık öyle gibi. Sonuçta bütün Avrupa'ya birbirine bağlayacak, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak seviyede gitmedikleri yer kalmamış diye
Tabii.
biliyorum ben.
Ya sadece Avrupa ama Amerika'ya gittikleri de
Evet,
düşünülüyor. Sonuçta hani gemicilik konusunda çok ileri düzeydeler. Dolayısıyla dünyanın dört bir tarafına gittikleri biliniyor. Ve genellikle bu tür gezgin, nomadik halklar pek çok kültürden bir şey alıp başka bir yere taşırlar. Dolayısıyla öyle bir misyonları da vardır.
hı.
Biz yine bir şey unuttuk galiba, farkında mısın?
Ben şey yapmak istemedim bu sefer.
Kötü adam olmak istemedim.
Evet.
Çağların böyle itelemesi olmadan ben söyleyeyim. Abone olursanız gerçekten mutlu oluyoruz. Bir de size bildirimler geliyor, hatırlatmalar geliyor. Dolayısıyla böyle yeni program ne zaman sisteme düştü diye böyle bir merak etmek durumunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla abone olursanız çok müteşekkir oluruz. Her zaman eleştirilerinize açığız. Ha, bu arada eleştiri demişken şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ben belki de kendi annem babamdan da eleştiriyi çok yakinen yaşamış bir insanım. Annem de özellikle bayağı böyle çağ çut beni eleştirdi ve bu sayede çok büyüdüğümü düşünüyorum. Ama eleştiri var, eleştiri var. Şimdi böyle hakaretengiz bir şekilde bütün yaptıklarımızı aşağıya çekerek ve insanlara farklı yansıtarak yapılan eleştiriler başka. Bir de gerçekten de böyle samimiyetle, "Aa, bu da böyle olsaydı" demek başkadır. Dolayısıyla hakikaten onlara da bu arada ben teşekkür ediyorum. Çünkü demek ki yakinen izliyorlar ve dikkate alıyorlar. O anlamda teşekkür ederiz. Ama tarz olarak yaralayıcı ya da yıpratıcı olması bu Türkiye'nin genel bir bence linç kafasının ürünüdür. Herkes sevmek zorunda değil, herkes bayılmak zorunda değil. Eleştiri de olabilir dediğim gibi. Ama hakaret başka bir şey. Bir de böyle pejoratif kelimelerle bacım falan diye kullanmak, bu da bence çok gereksiz. Parantezi kapatıyorum.
Evet, ben de çok bir şey demek istemiyorum bu konuda. Neyse, abone olmazlarsa evlerine Vikingler olarak gidip yağmalayabiliriz o zaman diyebilir miyiz?
Ama bu da başka bir linç konusu olması işte. Ya bu konuda biraz dikkatli olalım çünkü bu konuda linç yemeyelim. Şiddet pornografisi yapıyorlar.
Şimdi o zaman direkt artık konuya girelim. Bu Vikingler nasıl ayrılıyor bir Norse kavmi olmaktan, bir İskandinav kavmi olmaktan, bir Cermenik bir kavim olmaktan Viking oldukları aşamaya geçişleri nasıl?
Şimdi,
ne biliyoruz buna
Viking
dair?
tabii ki çok genel bir kelime. Norse'ça, şimdi bak bu konuda telaffuz inanılmaz böyle Nordik arkadaşlarımız, Norveç'ten gelen tanıdıklar ya da Norse dili bilenler benimle dalga geçebilirler ama yazılışı bildiğin Viking, sonunda R var. Dolayısıyla Vikinga gibi bir kelime ortaya çıkıyor. Bizim Viking dediğimiz kelime oradan türemiş ve gelmiş günümüze. Ama tabii ki bu büyük bir genelleme. Çünkü Norse'lar var senin de dediğin gibi. Günümüzdeki Norveç ve civarında olanlar. Danlar var Danimarka'da ki en savaşçı kavim o ve bizim Viking olarak böyle yaftaladığımız genellikle o Danimarka sularından çıkmış. İsveç'te bir grup var ve İsveç'tekiler aralarında nispeten en barışçıl olanları. Ve tabii ki bunlar her yere yayılıyor. Dolayısıyla yani Anadolu ve Karadeniz'e geldikleri bile söyleniyor. Her yerde Vikingleri karşımıza Orta Avrupa ve Germen ülkelerinde de görüyoruz. Dolayısıyla gitmedikleri yer yok. Teknelerini atlıyorlar. Özellikle kıyı sahillerinin korkulu rüyası haline dönüşüyorlar. Şimdi genellikle vurkaç taktiği kullanarak sahilde ne varsa, manastır mı var, kilise mi var, yerleşim mi var, köy mü var fark etmiyor. Gemilerinden iniyorlar, her şeyi talan ediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, tecavüz ediyorlar. Ondan sonra ayrılıp tekrar ganimet ne varsa, bu hayvan da olabilir, insan da olabilir çünkü köle ticaretiyle de uğraşıyorlar. Altın, çeşitli metaller vesaire vesaire. Dolayısıyla hani ellerine koyabildikleri ve alabildikleri her şeyi alıp ondan sonra tekrar ülkelerine geri dönüyorlar. O yüzden de belki de yüzyıllar boyunca pek çok halkın, özellikle de Anglo-Saksonların korkulu rüyası haline geliyorlar.
Tabii az önce dediğine atıfla biz bunu yağmalanan taraftan duyduğumuz için birazcık korkulu bir hikaye olarak biliyoruz.
Evet, çünkü çok fazla yazılı topluma geçmemişler. Yani sonuç itibariyle biz özellikle erken orta çağlardaki metinlerden yola çıkarak bu İskandinav halklarının ve göçebe milletlerin yaşam tarzına dair ya da yağma yapma hikayelerine dair bilgilere sahibiz. Ama onlar da işte kimi keşişler, o bölgeye Hristiyanlık yaymak için gönderilen ve orada yerleşmiş olan Hristiyanlar ya da farklı kavimler. Farklı kavimler haliyle onları gelip de istila eden ve onların bütün zenginliklerini çalan milletleri böyle ah ne kadar tatlı Vikingler geldiler kızıl saçlarıyla aldılar gittiler diye yazmayacaklar. Bayağı bir hani onların barbarik tarafının ve onların ne kadar acımasız olduklarının altını çizeceklerdir. Dolayısıyla bize böyle çok tatlış bir Viking tasviri kalmamış.
Bilmiyorum izledin mi? Vikingler dizisi, Ragnar Lothbroklar vesaire. Orada bir şey hali içerisindeler. Bir tarım yapmak istiyorlar. Bir yere gidip çünkü böyle doğasından memnun değiller. Belli ya,
buz
yani.
Gibi. Düşünsene kaç ay boyunca. Evet, bulutlar altında böyle sürekli yağmur yağan buzlarla
tarım
kaplı.
Tarım yapamıyorlar ve böyle bir tarım yapma ihtiyacıyla bir Britanya'ya yerleşme hali içerisindeler. Bunu tarihsel olarak biliyoruz zaten. Kuzey Fransa'ya yerleşiyorlar. Güney İtalya'ya yerleşiyorlar. Gideyim yağmalayayım mı yoksa bir çözüm mü bulayım? Bir sorunum var benim ve buna bir çözüm arayışı içerisindeyim ben gibi bir davranış bu. Buna dair böyle bir şeyler biliyor muyuz?
Ya şöyle, sonuçta tek bir Viking, yani tek vücut bir Viking ordusu yok. Dediğim gibi farklı İskandinav ülkelerinde farklı savaşçı topluluklar var. Ama bunların arasında daha böyle hani yerleşik düzene geçip de orada işte tarım yapalım falan diyen topluluklar var. İsveçler örneğini verdim. Onlar daha barışçıl diye. Dolayısıyla tabii ki yani bütün Vikingler öyle gidelim yağma yapalım diye değil. Kimileri dediğim gibi yerleşiyorlar, asimile oluyorlar, karışıyorlar. Oradaki yerleştikleri bölgedeki insanlarla evleniyorlar. Dolayısıyla böyle bir tamamen karışmış bir topluluk oluşmuş oluyor. Aynı şekilde mesela Keltler için de bu söylenir. Çorum'daki kızıl saçların oraya vakti zamanında gelen...
Anadolu'daki Keltler'den evet, bahsediyorsun
yani,
değil mi? Çok
evet yani Anadolu'ya gelip de bunlar sonuç itibariyle Galyalılar gelmiş ve uzun yüzyıllar boyunca burada yerleşik düzene geçmişler ve onlar da sonuçta Keltler de bayağı savaşçı bir topluluk olarak bilinir. Ama oradan oraya giderken bir yeri seçiyorlar, oturuyorlar ve o yerel halkla da karışıyorlar ki günümüze kadar o kızıl saçlar hala devam ettiği söyleniyor.
Şimdi Cermen olduklarını tahmin ediyoruz. Dilleri de zaten köken olarak en azından.
Mitolojileri de öyle. Bak ben bugün biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım yeri geldiğinde. Çünkü İskandinavlardan ve Vikinglerden bahsetmişken onların panteonundan da bahsetmemek olmaz. Ki onların hani o savaşçı ruhunun da biraz yansıtır. Ama yani mitlerine bakınca çok ilginçtir. Biz hani hep şey sanıyoruz. Güya işte Norveç'ten, İsveç'ten ya da Danimarka'dan, Finlandiya'dan çıktı diye. Ama çoğu bize kalmış mit ki çoğu yok olmuş. Hristiyanların da tabii ki bu konuda çok büyük suçu var. Çünkü bu yani pagan kavimleri hepsini bir tek vücut olarak görüp onları kötücülleştirip neredeyse bir nevi böyle şeytana tapan demeyeyim ama pagan taraflarını mesela Freya gibi ana tanrıçalarını onu böyle bir fahişeyle eşdeğer tutup tamamen pek çok metini yok etmişler. Dolayısıyla mesela benim Neil Gaiman diye çok sevdiğim bir yazar vardır biliyorsun. Hem çizgi romanları Sandman gibi yazarı hem de aynı zamanda pek çok kitabın da bana göre masalsı güzel gotik kitapların da yazarı. En sevdiğim mitolojinin İskandinav mitolojisi olduğunu yazıyor. Ki bu haftanın kitap önerisi olarak ben Neil Gaiman'ın İskandinav mitolojisini önereceğim. Neil Gaiman diyor ki Greco-Roman mitolojisini sadece işte Herakles'in maceralarına indirgemek gibi bir şey olur. O kadar az kalmış. Dolayısıyla bize mesela Odin, Thor ve Loki'nin maceraları kalmış. Pek çok şey de böyle gayet periferide kalmış böyle referanslar olan şeyler. Dolayısıyla hani Poetic Edda ve Prose Edda gibi iki temel eser ve onun haricindeki bazı sagalardan başka bir şey kaynağımız kalmamış. Hristiyanlar bunları yok edince bize de tabii ki bu İskandinav halklarının mitolojisi diyeceğimiz şeyler, kaynaklar genellikle ya İzlanda'da korunmuş ve bize günümüze kalmış ya da Germen halklarının ya da Cermen diyebileceğimiz Almanya, günümüz Almanya'sında olan insanların yazılarından kalmış. Bu da çok üzücü çünkü ister istemez bugün anlatacağımız bilgiler çok yüzeysel kalmış oluyor ve çok işte hani dağınık kaynaklardan beslenmek durumunda kalıyoruz.
Şey, Vikinglerin Hristiyanlaşması dönemi bayağı zaten acılı bir dönem Vikingler, evet, açısından çok... da. Kendi kendilerine yaptıkları katliamlar çok fazla var. Bir ilk bölümde daha böyle yağmacı oldukları yer, şimdi de Hristiyanlaşmaya başladıkları yeri anlatıyor dizi.
Dizi olduğu için tarihle alakası yok.
Tam bu noktada sana şeyi soracağım.
Burada tam yeni bir linke davet. Programlarını dizilerden alıp...
Dizilerden anlattılar.
Dizilerden aldılar.
Aslında Germenik olarak hani bu kavimlerin kökünü soracaktım ama sen mitolojiyi açmışken Vikingler, İskandinavlar kuruluş mitini nasıl anlatıyor? Bunu biliyor mu? Biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Tam kelimeyi şey yapamadım.
Öncelikle bir karanlık diyar var ve bu karanlık diyarın ismi Niflheim denilen bir yer. Bulut ve sislerle kaplı, buz gibi bir yer. Bir de ateşlerle kaplı olan Muspelheim diye bir yer var. O güneyde, öbürü kuzeyde tahmin edildiği üzere. Kuzeyin buzları erimeye başlayınca o buzların içinden buz gibi bir böyle bir androjen bir yaratık çıkıyor. Ymir denilen Y-M-I-R diye yazılan ilk canlı ortaya çıkıyor buzulların içinden. Bir de bir inek çıkıyor buzlar eridikten sonra. Şimdi daha sonra doğacak olan 3 tane tanrı Odin, Vili ve Ve. Ve de bir tanrı bu arada. Bunlar bu Ymir'i paramparça ediyorlar. Dolayısıyla dünyadaki bütün oluşan şey, yani mesela okyanuslar, nehirler, denizler Ymir'in kanından ve terinden ortaya çıkmış oluyor. İşte kemikleri, dağları yaratıyor. Ondan sonra o kemiklerini alıp set yapıyorlar. Dolayısıyla orta dünya diyebileceğimiz, daha sonra işte Tolkien'in mitlerinde de gördüğümüz Midgard denilen yer oluşuyor. İnsanlar da, ilk insanlar da Midgard'da yaşamaya başlıyor. İlk insanlar da şimdi bu İskandinav halklarının, Germen, İskandinav ve İzlanda halklarının ne kadar doğayla iç içe olduğunu anlatıyor. Çünkü ilk insanlar yaratılış mitine göre ağaçlardan doğuyor. Erkeğin ismi Ask, Ash ağacı ya da diş budak ağacı oradan doğuyor. İlk dişi de Embla, o da kara ağaçtan doğuyor. Yani insanlar hepimiz ya bu iki ağaçtan ortaya çıkmış dişil ve eril canlılardan doğmuşuz. Bunlarda da ilginç. Bir süre sonra bunlarda da bir şey oluyor. Nuh'un tufanı tarzında bir şey ama bir gemiye binmiyorlar. Bir tahta kutuya binip ilk dişi ve erkek korunmuş oluyor. Dolayısıyla aslında bütün mitlerde ne kadar ortak temalar olduğunu, belki ortak korkular, ortak tarihler. Yani çünkü Gılgamesh destanını konuştuğumuzda Utnapishtim'den bahsetmiştik ve o tufan mitinin aslında çok gerilere gittiğini. Dolayısıyla Vikinglerin ve İskandinavların, Germenlerin de belki de oradan referans alıp bin yıllar boyunca bunun farklı bir versiyonu yazdığını düşünebiliriz. Ondan sonra tabii ki bu Asgard'ın temel tanrıları ortaya çıkıyor ve dediğim gibi pek çok metin yok edilmiş ama ondan sonra bir sürü hikayede başrolde hep Odin, yani insanların ve tanrıların tanrısı Bilge, işte ilk yazıyı bulan, bilgelik için kendi gözünü kuyuya atıp da bilgi sularından içip gözünü feda eden, yine daha fazla bilgiye kavuşmak için hayat ağacına 9 gün kendini asan. Ya Çağlar, bak ben biliyorsun mitoloji en sevdiğim konulardan bir tanesi. Hayır, şöyle estağfurullah. Benim bu kadar dünyadaki farklı mitolojileri okuduktan sonraki belki de en karanlık mitolojilerden bir tanesi bu. Çünkü zaten başlangıçta son olacağı ve bütün tanrıların kanlı bir şekilde öleceği anlatılıyor. Yani böyle hani diyelim Yunan panteonuna bakınca ya da Roma panteonuna bakınca Zeus'un böyle ne bileyim eğlencesi, tecavüzleri, oradan oraya gitmesi, uçması, işte farklı formlara girmesini falan görüyoruz ama biz burada Ragnarok'te ve dünyanın sonu anlayışında bütün tanrıların, işte güneşi dev kurt Fenrir'in yuttuğu, işte dev yılan Ouroboros'a benzeyen dev bir yılanın işte Thor'u öldürdüğü, ondan sonra Hel denilen korkunç yerin, ki İngilizce'deki Hell yani cehennem anlamı buradaki cehennem tanrıçasından çıkar. Yani cehennem kavramı bile Anglo-Saksonlara ve İngilizce'ye İskandinav mitolojisinden girmiştir. Dolayısıyla yani cehennemsi bir dünya görüşü var ki coğrafyada kolay olmadığı için bu kadar karanlık, bu kadar soğuk ve bu kadar işte devlerin, hortlakların, işte acımasız kahramanların olduğu bir mitolojiden bahsediyoruz. Yani dünyada yaşadıklarını tanrılara da yansıtmışlar ister istemez. Kadınlardan rol çalmamak lazım. Şimdi Odin belki de tanrıları tanrısı, en bilge, en sevilen ve bir taraftan da böyle bilgiye kavuşmak için kendini feda eden bir tanrı. Bir kere mesela o Mirmir denilen kuyudan bir şey içmek, bir su içmek istiyor. Buz gibi su olduğu söyleniyor. O suyu içince dünyadaki pek çok bilgiye kavuşacağını biliyor. Ama kuyunun başındaki canlı ona izin vermiyor. Dolayısıyla tek gözünü kesip kuyunun içine koyuyor ki günümüzde dahi o gözün bize baktığı söyleniyor. Dünyanın sonuna gelince de o kuyu orada olacak. Dolayısıyla düşün, gözünü veriyor. Kendini hayat ağacı, Ridsil diye telaffuz ediliyor. Hayat ağacını asıp 9 gün orada asılı kalıyor. Ve dolayısıyla dar ağacı tanrısı olarak da bilinmesinin sebebi bu. Dolayısıyla bu tanrımız, yani Odin denilen tanrı, ki İngilizce hafta isimleri bütün bu İskandinav mitolojisindeki tanrılardan ve tanrıçalardan verilir. Wednesday kelimesi Odin'den gelir. Mesela Thursday, tahmin et, Thor'dan geliyor. Friday, Frigg'den geliyor. Yani Odin'in karısından geliyor. Tuesday, Tyr'den geliyor. Odin'in oğlu. Bütün bunlar zaten böyle Anglo-Saksonlara hem dil olarak hem hani hayat biçimi olarak bu İskandinav kavimlerinin, bu istilacı milletlerin, savaşçı milletlerin ne kadar çok şey kattığını gösteriyor. Yani cehennem kelimesi de oradan, haftanın gün isimleri de oradan geliyor. Odin'i kapatıyorum böyle. Sonuçta dediğim gibi bilge bir tanrı. Ha bir de en sevdiğim yaratıklar olan kargalarından bahsetmem lazım. Hugin ve Mugin diye. Sonuçta tek gözünü kaybetti ya, her şeyi göremiyor belki. Çok bilge ama dünyanın dört bir tarafına iki tane kargasını salıyor. Onlar gidiyorlar. O yüzden sembolizmde Odin böyle bilge, sakallı falan bir tanrı olarak bilinir ve gösterilir. Omuzlarında karga var, ona fısıldıyorlar. Bütün dünyadaki olup biteni anlatıyorlar. Odin benim de en sevdiğim tanrılardan bir tanesi bu İskandinav Tetonik Panteon'da. Thor ikinci en çok bilinen tanrıdan bir tanesi ama Hollywood Thor'undan pek alakası yok. Yani evet, o Mjölnir denilen dev çekici var ki nereye atarsan bumerang gibi geri geliyor. Ama yine Loki, ki Loki detaylı anlatacağım çünkü en muzip, en sinir bozucu, bir taraftan kötücül ama bir taraftan da hani iyiliklere de sebebiyet veren bir tanrı Loki. Loki'nin muzipliklerinden ve kötülüklerinden dolayı pek çok aslında güzel şeyin, Mjölnir'de dahil, yani o Thor'un asla kırılma, yok edilmez çekici de dahil.
Ve bir tek Thor mu alabiliyordu o çekici, taşıyabiliyordu?
Yok, yani belki
Marvel dünyasının da
Marvel olabilir. Dünyasında öyle. Çünkü başka yerlerde mesela bir mitte Thor'un çekicini çalıyor bir dev, onun peşinden gidiyor. Yine Loki'nin halt yemesinden kaynaklanıyor. Zaten pek çok tanrılar bir şey ters gidince kesin bunun arkasında Loki vardır diyorlar.
Loki ve Yavlat değil mi?
Şöyle, o da Marvel dünyasının bir uydurması. Mythbusters oldu. Loki Odin'in kan kardeşi. Ama sonra bir efsanede Loki Odin'in oğlu Baldur'un ölümüne müsebbip olunca Odin onu kan kardeşliğinden çıkartıyor. Yani kan bağı yok. Tamamen bir noktada kan kardeşi oluyorlar. Ama sürekli bir muzurluklar yapıyor. Sürekli bir kötücül davranışıyla, zaten dünyanın sonu geldiğinde başrolde Loki oynuyor. Çünkü Loki'ye o kadar sinir oluyorlar ki Thor tanrıların en güçlüsü ve belki de bu Asgard tanrılarının en büyük koruma mekanizması. Genellikle Pantheon'a kötü şeyler ne zaman oluyor? Thor bir yerlere gittiğinde. Çünkü onların koruma mekanizması yok olmuş oluyor. Diğer tanrıların da güçlü olduğu biliniyor, zeki oldukları biliniyor, bilge oldukları biliniyor, kurnaz oldukları biliniyor. Ama Thor gerçekten de hepsini bir şekilde koruyor ve kimse ona karşı duramıyor. Yani devler bile, ki böyle dev coğrafyaları kaplayan devler de var. Yani böyle yukarıdan bakarken mesela Loki ya da Thor uçarken şu dağlar ne deyince, aa o bir devin mesela eli falan diyebiliyor. O kadar büyük devleri bile alt edebiliyor çekiciyle. Sadece çekici yok, aynı zamanda gücünü arttıran bir kemeri var. Ve gerçekten de böyle yorulmaz, hiçbir zamanda böyle yılmayan bir tarafı var. O açıdan Marvel'da gerçekten de süper kahraman olması şaşırtıcı değil ama üzgünüm. Yani Marvel'da böyle sarışın mavi gözlü bayağı Amerikan bir kahraman görüyoruz. Oysa ki Thor'un gerçek anlamdaki görüntüsü kızıl saçlı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla o çizgi filmlerdeki Vikinglere daha yakın Thor'un betimlemesi. Sırada Loki'yi anlatayım. Loki benim aslında en bayıldığım tanrılardan bir tanesi. Çünkü inanılmaz muzip. Ne zaman bir şey yanlış gitse diyorlar ki bunun arkasında kesin Loki var. Pek çok mitte bu anlatımla karşı karşıya geliyoruz. Çünkü gerçekten de Loki bir taraftan icatların tanrısı, yenilikler buluyor. Bir taraftan da muzurluk yapınca aslında pek çok kişinin ölümüne ya da trajedisine sebebiyet veriyor. Ama bir taraftan da şunu da görüyoruz. İyilikleri de doğurmuş oluyor. Dolayısıyla bir yenilik ya da inovasyon olunca aslında arkasında Loki olduğunu görüyoruz. Loki tam bir şekil değiştirici. Yani mesela bir mitte ata dönüştüğünü görüyoruz ki bir devin işini o duvar suru yapmasını engellemek için onun atını baştan çıkaran bir kısrak haline dönüşüyor. Yeri geldiğinde bir somon balığına dönüşüyor ve ki somonun şekli kuyruğu gelince böyle incelir ya, kaçmaya çalışan Loki'den dolayı oldu. Thor onu ya da işte başka tanrılar onu tutmaya çalışırken elden kaçmak için kuyruğunun inceldiği söylenir. Dolayısıyla çeşitli şekillere ve hayvanlara bürünebiliyor ve neredeyse bütün maceralarda karşımıza çıkıyor. Ve bu tanrıların önemli tool'ları, aletleri, diyelim işte Thor'un çekici vesaire yine Loki sayesinde aslında ellerine geçmiş oluyor. Çünkü Loki bir gün yine sıkılıp da kimi mitlere göre sadece gülmek için ve sinir etmek için, kimi mitlere göre reddedildiği için Thor'un eşi de Sif diye sapsarı saçlı, altın saçlı bir kadın. Gözleri yaz göklerinin mavisi ve teninin bembeyaz olduğu söylenen güzeller güzeli bir tanrıça. Bir sabah uyanıyor ve bütün saçları yok. Kesilmiş değil. Demek doğru değil çünkü kesilmek demek tekrar çıkacak anlamına geliyor. Sökülmüş demek daha doğru. Loki yapıyor tabii ki. Dolayısıyla Thor öyle öfkeleniyor ki cücelere benim eşimin saçını yaptıracaksın diyor. Altın döverek cüceler bunu yapıyorlar ama başka hediyeler de yapıyorlar. İşte mesela ipek gibi katlanan minicik bir tekne yapıyorlar. Açılıp diye bir Viking teknesi gibi bir şeye dönüşebiliyor. Hediyelerden bir tanesi. Bir tanesi Mjolnir denilen o bahsettiğimiz Thor'un çekici. Bir tanesi işte Sif'in saçları gibi hediyeler. 6 tane hediye. Şimdi bunları Loki iki grup ayrı cüceye yaptırıyor. Sonuçta kötü bir şeyle başlıyor mit ama tanrıların asla vazgeçemedikleri ve her savaşta ve her karşılaşmada kullandıkları muhteşem armağanlarını da.
İstemsizce mi yapıyor yoksa Loki?
Yok, gayet istemli bir şekilde karışıklık yapmak için, muzurluk yapmak için ortalığı böyle birbirine...
Saçı okey, saçı şey yapması okey ama...
Diğer şeylerde de öyle. Bütün neredeyse hikayelerde Loki'nin bir şekilde ortalığı karıştırmaktan haz aldığını biliyoruz. Neden yaptın diye soruyor mesela bazen Thor. Çünkü canım istedi diyor. Yani böyle bir tanrı. Velhasıl bir taraftan çok sinir bozucu ama bir taraftan da çok sempatik ki daha sonraki işte çizgi romanlarda ve popüler kültürde karşımıza çıkan tanrı da tam bir işte trickster god dediğimiz bu Jung'un şeyleri var ya, arketiplerinde değişik kategoriler. Trickster denilen o şakacı, hilebaz arketipine de en güzel uyan tanrılardan bir tanesi Loki. Son olarak tanrılara gelmişken tanrıçalardan bahsetmekten olmaz. Benim favorim Freya'dan bahsedeceğim ki benim uzun yıllar çok sevdiğim bir Sibirya kurdum vardı. İsmini de Freya koymuştum. Freya belki de İskandinav mitolojisinin en önemli tanrıçası. Bir taraftan hayat, bir taraftan aşk, bir taraftan ana tanrıça, anaç tarafı var. Ama bir taraftan da böyle bütün tanrıların istediği ve baştan çıkarmaya çalışan ve bu Asgard'daki tanrılardan değil aslında dışarıdan ihraç edilerek panteona getirmiş bir tanrıça erkek kardeşiyle birlikte. Bu iki tanrıça...
Freydis miydi o da?
Freya.
Şey onun erkek kardeşi.
Frey onun da ismi.
O da Freya. İkisi de Freya.
Birisi Freya, birisi Frey. Freyr yazılıyor erkek kardeşi. Bir tane bir şey var, saga var. Heimskringla saga diye. O sagaya göre dünyada her şey ve her tanrı yok olduktan sonra bir tek Freya canlı kalacak. Şimdi bu farklı sagalar var. Bu farklı sagalarda tabii dünyanın sonuna dair pek çok farklı hikaye var. Bir sona göre. Loki'yi tanrılar artık buralarına kadar geliyor. Çünkü bir yemeklerinde onlara servis eden insanı pat diye hiç gözünün yaşına bakmadan öldürüyor. Zavallı adamcağız bir şeyle övündüğü için. Ve herkesin eksik tarafını, gedik tarafını, geçmişte işledikleri hataları, yaptıkları günahları vesaire yüzlerine vuruyor Loki. Yine Loki var yani dünyanın sonunda. Ve en sonunda bu şuraya kadar geliyor ve tanrılar karar veriyorlar. Loki'yi aslında cezalandıracağız ve buradan ihraç edecek. Tabii Loki çok zeki olduğu için en zeki tanrılardan bir tanesi kaçıyor. Dağların tepesinde bir tane evi olduğu söyleniyor. Bu evde de dört kapılı ev, yani dört cephesinde dört kapı var. Kaçmaya çok müsait, yani oradan kaçabilir, buradan kaçabilir. Kendini somon şekline sokup bir gölün eteğinde bu evinin, yani dağın eteğindeki evinden kaçıp gölde gizleniyor. Tanrılar geldiğinde bir şey yaktığını görüyorlar. Yaktıkları şey aslında Loki'nin bir balık oltası, balık tutmak için olta. Bu sicimin uzun olduğundan ve bunun balık tutmak için icat edilmiş olduğunu varsayınca en zeki tanrılardan bir tanesi, gidiyorlar o göle, sonuçta Loki'nin evinin dibindeki göl. Onu bir şekilde zorluklara rağmen atlıyor, zıplıyor vesaire yakalıyorlar. Yakaladıktan sonra tabii ki Loki kendi şekline bürünüyor, somonluktan çıkıyor ve onu bir taşa bağlıyorlar, ama neyle bağlıyorlar? Oğlunu gözünün önünde öldürüyorlar ve onun bağırsaklarından bir sicim yapıyorlar ya da bir ip yapıyorlar ve onu dünyanın sonuna kadar o kayalıklara bağlıyorlar. Kayalıklara da delik yapıyorlar ki hiç açılamasın. Üstüne de bir yılan getiriyorlar. O yılandan sürekli zehir damlıyor. Eşine de diyorlar ki, eşini de çağırıyorlar ve evindeki en büyük kabı getir diyorlar. Eşi Loki'nin, iki eşi var bu arada, bir tane evlilik dışı bir devle olan bir ilişkisi var ki o Fenrir, yılan vesaire ve Hel, üç tane evlilik dışındaki çocuk, dünyanın sonunu getiren üç tane varlık olarak biliniyor. Bir de lejitime edilen bir eşi var. O eşine de diyorlar ki senin hiçbir cezan yok. Bütün bu musibetleri, kötüleri Loki kendi başına getirdi. Sana kalmış. İstersen dur, istersen kal. Kap elinde duruyor. Anlıyor neden çağırdıklarını. Ona bırakıyorlar. Yılandan zehir aktıkça Loki'nin yüzüne akacak. Eşi o kabı tutarak Loki'yi aslında dünyanın sonu gelene kadar korumuş oluyor. Ki hakikaten sadık bir şekilde duruyor. Bütün işte aldatmalarına, muzurluklarına rağmen. Dünyanın sonu da zaten Loki'nin bu kilitlerinden, prangalarından kurtulup o üç tane çocuğun dünyaya inip bütün tanrıları sırasıyla öldürüp aynı zamanda işte Fenrir güneşi yutuyor. Dolayısıyla karanlık, soğuk bir çağa gelmiş oluyor. Winter is here, yani orada direkt önce kış, sonra işte bütün canlıların tek tek kışla birlikte tarımın ve hayvanların ölmesi. Yani bir nevi Armageddon sahnesine tanıklık ediyoruz. Ama yani bütün bu karanlık şeyine rağmen, dünyaya ve dünya sonuna rağmen bir şekilde umut her zaman var. Aynı Pandora hikayesinde anlattığımız üzere. Çünkü bir şekilde o hayat ağacına gizlenen bazı varlıklar var, bazı insanlar var. Dolayısıyla bütün tanrılar ölse de insaniyet devam etmiş oluyor diye de pagan mitolojisi, yani İskandinavların pagan mitolojisi de sonlanmış oluyor.
Tüm söylediklerinden şöyle bir çıkarımda bulundum. Mesela bir coğrafya var. Kötü bir coğrafya bu. Bu belli ki tanrılarına, tanrıları anlayışına, o tanrıların dünyayı nasıl yarattığını algılayışlarına falan hep yansımış. Bir de bir o dinde böyle ki birinci baş tanrıları olarak gördükleri şahısta, şahıs diyorum çünkü pagan şeylerinde vesaire genelde şahıslaştırırlar tanrıyı.
Evet, insanların aynası.
Evet. Bu kişide de bir böyle bir bilgiye şey var. Çünkü zor bir coğrafyada bilgiye ihtiyacın var. Yani
survival of the fittest.
Evet, öbür türlü hayatta kalamayacaksın çünkü. Eğer gidip de Ege'nin güzel bir kıyısında yaşıyorsan
niye, şarap tanrıların oluyor.
Evet, şarap tanrıları. Niye gidip de şey yapasın yani? Bir yerleri keşfedip de durduk yere şey yapasın. En fazla
ya
ticaret yapmaya çalışırsın.
Gözünü feragat falan edesin. Kendini evet asasın o bilgiye ulaşmak için.
Buradan şuna bağladım kafamın içerisinde. Sanki böyle bir coğrafya onları sanki itmiş de bir yağmaya çıkmışlar ya da tarım arazisi bulmak için yola çıkmışlar. Böyle bir çıkarımda bulundum.
Kesinlikle. Yani hem çok doğru söyledin, hem tanrılarına ya da dinlerine bakınca o sarp coğrafyanın etkisini görüyorsun. Yani bir bayağı bleak, yani karanlık bir vizyon var. Dediğim gibi sonla başlıyor zaten. Yani bir karanlık bir sonla başlayan mitolojiden bahsediyoruz. Ama gerçekte yani bizim edindiğimiz az buz bilgiden de gördüğümüz üzere Az buz kelimesi ironik yaparak söylemedim. Buz kelimesini özellikle sokmak istedim oraya. 8. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar bildiğimiz ve dışarıdan yazılan, dolayısıyla onları ötekileştirerek yazan yazarların, kroniklerin, işte kilise mensuplarının anlattıkları şeyde ister istemez böyle gelip de yağmalayan, kendi topraklarından kaçıp başka diyarların zenginliklerini çalan
ve bunu zevk olsun diye yapan sanki birazcık böyle.
Yani evet böyle bloodthirst durumu söz konusu. Yani kan susamışlığı gibi bir durum var. Bu gerçek mi? Bence tartışılır. Çünkü sonuç itibariyle hep altını çiziyoruz Vikingleri anlatırken. Dış gözler bunu yazmışlar. Yani mağdurlar bunu yazmış. Mağdurlar da ister istemez çok güzel şeyler yazamayacaklar. Bahsettiğimiz 8. yüzyıl ve 11. yüzyıl çok geç bir tarih. Çünkü bunlar çok eski kavimler. Dolayısıyla 8. yüzyıla kadar kim bilir neler oldu. Ama biz yani çok geç bir tarihten geçmişe bakıp onları anlamaya çalışıyoruz. Ya da onların tarihlerinden bir bilgi edinmeye çalışıyoruz. O yüzden çok delik deşik ve eksiklerle dolu bir tarihten bahsediyoruz. İster istemez de bu kadar eksiklik olunca çok fazla yaratıcılık ve çok fazla da böyle uydurmasyona yer açmış oluyor. Çünkü sonradan ekleniyor. O yüzden ben Vikinglerin genel olarak bu kana susamış hallerinin çok abartıldığını düşünüyorum. Tabii ki o halleri vardır ama 8. yüzyıldaki savaş halklara bakınca diğer halkların da mesela Keltlerin de çok aşağı kalır bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Britonlar ya da Gotlar ya da Saksonlar böyle dünya tatlısı şeker mi
Vandallar
şeker.
Vandallar var zaten.
Ya da Vandallar evet yani.
Kelimeye şeyini vermiş, anlamını vermiş olan.
Evet yani dolayısıyla hani diğer bu işte Roma'nın sonunu getirenler olsun, Germenler olsun. Onlar
Romalılar
da çok savaştı.
Romalılar yani zaten. Onlar da başlı başına. Hani kendini en medeni görenler bile neler neler yaptı. Kuzey Avrupa halklarına ya da İspanya,
Galya'da.
Galya'da neler neler yaptılar. O dizide de birazcık öyle bir Vikingler var. Yani tamam gerçekten iyi savaşçılar. Etine dolgun böyle tipler bunlar. Belki de balık yemenin de faydaları. Ama son raddede tarım yapmaya çalışıyorlar. Bir de ticaret yapmaya çalışıyorlar.
Çünkü güvensiz. Yani deniz denilen şey, evet balıkçı olabilirler sahil kasabasında yaşayan ama hepsi de balıkçı değil sonuçta. İçlere doğru yaşayanlar ki bu halklar sahil kasabalarındaki yaşayanlar genellikle bunların yağmalarıyla periyodik olarak karşılaştıkları için iç tarafa doğru kaçıyorlar ki bu ister istemez aklıma şeye getiriyor. Mesela Bodrum gibi yerlerde hep böyle en işe yaramaz yerleri sahilde vermişler ya çünkü bahçeler işte ne bileyim mandalinalıklar vesaire hepsi içeride. Dolayısıyla hani kadınlar hep zengin olmuştur. İskandinavlarda da sonuçta görüyoruz ki adamlar dev teknelerine, kayıklarına binip gidiyorlar, yağmalıyorlar. Olan hep o sahil kasabalarında ya da köylerinde yaşayanlar oluyor. Dolayısıyla yavaş yavaş o millet yani o yerli millet içe doğru kaçıyor ve bir farklı bir mimari şekli gelişiyor. Ki Orta Çağ mimarisinden biliriz böyle saraylar yukarıda dağların tepesinde surlarla çevrili hatta hendeklerle çevrili bir böyle Orta Çağ mimarisi gelişmiştir. Ya bir şekilde Vikinglere teşekkür etmemiz lazım. Çünkü kendilerini korumak için ister istemez bu tür yani içe doğru kaçıyorlar. Yani mainland'a doğru, ortalara doğru sahillerden. Ve bir süre sonra da tabii ki bu dev surları ya da yapıları, sarayları inşa etmek zorunda kalıyorlar ki korunsunlar. Öteki türlü çünkü her zaman Vikinglerin sadece yağmasına değil, o köyleri gidip de topluca yakmasına sebebiyet veriyorlar ki ilk çağlarda bildiğimiz üzere daha çok kerpiçten, ahşaptan vesaire evler yapmışlar. Onlar da sonuçta böyle hani çok fazla zenginliğe sahip halklar değil. O bölgede ne buluyorlarsa öyle bir şekilde barınıyorlar. Ama en sonunda görüyorlar ki bu olacak gibi değil. O yüzden içerilere kaçıyorlar ve o bayıldığımız ve filmlerde ve romanlarda çokça gördüğümüz hani gotik hikayelerde Toledo. karşımıza çıkan evet o yukarılarda koşullanmış Orta Çağ kentlerinin atalarını inşa etmeye başlamış oluyorlar.
Mesela ben şimdi bu Rusya ile ilgili bir program yapıyorum. Orada böyle çok karşıma çıktı. Mesela Rusya'ya yerleşmiş Vikingler var. Rurik Hanedanı, Rurikoviçler sonradan Rusçalaştı.
İsveç olanlar, İsveç Vikingler zaten
evet,
daha çok.
Ticaret amacıyla.
Hatta onların oradan çıktığı söyleniyor. Evet, evet, yani evet. Rusların aslında kökeninin İsveç'teki hı-hı. Bu İskandinav halklarından olduğu.
Zaten İsveççe'de Sergei Ploki diye bir tarihçi bunun bir kürek çekmek demek gibi bir şey olduğunu iddia ediyor. Eski İsveççe'de galiba. Buradan şuna bağlayacağım. Yani tek bir Viking yok. Bizim kategorik olarak gördüğümüz Danimarkalı, İsveçli, Norveçli ayrımından sormak istiyorum. Bu üçü üzerinde nasıl bir Viking farklılığı görüyoruz, biliyoruz?
Sırayla gidiyorum. Çok güzel söylediğin gibi Vikingler çok genelleme bir tabir. Bunu program boyunca tekrarlıyorum. Çünkü tarihte bir genellemeci tavır özellikle bu İskandinav halklarını çok böyle bir genelleştirmiş ve ister istemez de haksızlık etmiş diye düşünüyorum. Şimdi bana göre, sadece bana göre değil, bunu yazan tarihçilere göre asıl o bildiğimiz savaşçı, istilacı Viking, Danimarka Vikingleri. İsveç Vikinglerinin Rus, zaten hemen geçip doğuya geçip Rusya'ya kurdukları ve Rusların ataları olduğu söyleniyor. Norveç Vikinglerinin, özellikle onlar da savaşçı millet ama Norveç Vikinglerinin de mesela ticaretle çok sık uğraştığı biliniyor. Ki ticaret diye böyle hafife almayalım, bu ticaret uğruna Konstantiniyye'sine gelmişler, Bağdat'a kadar gitmişler ve gerçekten de o gittikleri yerlerde de yerleşmişler. Dolayısıyla tamamen böyle bir karma karışık bir millet oluşmuş. Yani bugün biz Ayasofya'ya baktığımızda bile Keltlerden iz görüyoruz, Vikinglere dair gönderme var. Dolayısıyla yani izlerini de bırakmışlar uğradıkları yerlere.
Bir Bizans İmparatorluğu muhafızları var Vikingli.
Evet şimdi, evet, muhafızlığını
muhafız
yapıyorlar.
Muhafız birliğini Vikinglerden şey yaptığını hatırlıyorum.
Evet doğru. Ama işte bu kafamızda bizim kazınan o savaşçı, doyumsuz, yağmacı Viking Danimarka'ya has bir şey. Bu arada Danimarka deyince bir küçük parantez açacağım. Zira yine benim o bayıldığım ve periyodik olarak referans yaptığım Shakespeare devreye giriyor. Shakespeare hakikaten de zamanın en belki de hani oyuncu olarak tanınıyor ama bir taraftan da belli ki kronikleri, yazıları, tarihleri çok iyi okuyor. Ki hani Antonius ve Kleopatra'yı yazdığı gibi aynı zamanda mesela Hamlet gibi başyapıtı, kendi oğlunun ismi Hamlet olduğu biliniyor biliyorsun. Onu kaybedince onun hüznüyle yazmıştır ama bu Danimarkalı prense gönderme yapıp tabii ki tarihi değiştirip bir tragedya yaratmıştır. Ki bana göre Shakespeare'in en güçlü oyunlarından bir tanesidir. Daha detaylı bilgi vermek için şimdi Dudo, Alcuin, Saxo Grammaticus, Rimbert, Nocter gibi tarihçiler var. Özellikle Viking dediğimiz bu karmaşık halkı ve farklı İskandinav bölgelerinde yaşamış milletleri merak edenler bu tarihçilerin metinlerine göz atabilirler. Net bir şekilde 820 yılında Hristiyanlığa geçmeleri için Hamburg'da Ansgar'ın görevlendirildiği ve Vikinglere gönderilip onları Hristiyan yapmak için bir misyonerlik seferberliği yaptığı biliniyor. Bu da hani sonuçta kayıtlara geçtiği için biliyoruz. Bunlar Vikinglere dair belki de ilk bulgularımız. Yani onlardan net bir şekilde tarihçilerin bahsetmesi. Şimdi o zaman sırayla gidelim. Yani genel olarak söyledim. Bana göre hani ilk en böyle temel kafamızdaki Viking imgesini oluşturan Danimarkalı Vikingler diye. Dolayısıyla Danlardan bahsedelim burada. Danlar belki de en böyle Viking olarak, en Viking lafa bak yani, en Viking olarak bilinen İskandinav milletlerinden olmalarının sebebi milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren gerçek anlamda bir organize militer güce evriliyorlar. Yani öbürleri avcı, işte yağmacı, gezgin topluluklarken Danlar daha bir yerleşik düzene geçip bir yerleşik ordu kuruyorlar ki öbürlerine belki de fark atmaları ve daha savaşçı olarak tarihe kalmaları bu sebepten.
Bir not vereyim ben tarihe. 12. Charles'a kadar herhalde, İsveç kralı, büyük Charles dedikleri vatandaşa kadar Danlar bayağı domine ediyor İskandinavya'yı uzun bir süre. Kalmar Birliği özellikle bayağı iki Norveç krallığı ve İsveç krallığını altlarında orada bir kraliyet evlilikleri gibi bir şeyle birbirlerine bağlayabiliyorlar Norveç'i, Danimarka'yı, Norveç ve İsveç'i. Ama 18. yüzyıla doğru İsveç artık tekrardan şey yapmaya başlıyor. Öyle bir küçük bir not bırakmış oldum.
Danları bitirmeden önce şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Danlar 8. yüzyılın sonlarına doğru pagan bir kavim olarak biliniyor. Dolayısıyla onları daha sonradan yazan Hristiyan tarihçiler, onları belki de bir barbar olarak ele almasının nedeni Hristiyan olmamaları. Ama 9. yüzyıldan itibaren Hristiyanlaştırdığını biliyoruz. Ve Dan Vikingleri batıyı keşfetmek için ve belli ki yağmalamak için yollara çıkıp işte Fransa'ya, İngiltere'ye ve Akdeniz bölgelerine kadar geliyorlar. İlk Vikingler olarak bilinmelerinin nedeni de o saldırdıkları uluslar, yani bu Fransa ise Fransa, İngiltere ise oradaki Anglo-Saksonlar, işte Akdeniz bölgelerinde ise Bizanslı tarihçiler, bunları gerçekten çok saldırgan, mütecaviz, doyumsuz bir halk olarak kaleme almışlar. Britanya mesela, dediğin gibi en başta Britanya'yı kafaya takmışlar. Çünkü kendi toprakları belki de o kadar tarıma elverişli değil. Gerçi o yağmurlu İngiltere toprakları ne kadar hani kötünün kötüsü mü, kötünün iyisi diyelim burada. Evet. Kötünün iyisi daha çok bence beterin beteri daha doğru. Ama bir şekilde Britanya onların belki de en yakın sayılır. Sonuçta kanalı geçecekler ve direkt kendilerine kocaman bir adada bulacaklar.
Bir de o dönemin Avrupa'sı biraz daha şey, kıta Avrupa'sı biraz daha güçlü İngiltere'ye
nazaran. Evet, daha organizeler.
Daha organize.
Karolinciler 8-9. Yüzyılda falan filan sonuçta Fransa'da vesaire çok güçlüler tabii ki ve çok inanılmaz eserler bırakmışlar. O kiliseler, sanat eserlerinden evet. de anladığımız üzere yani biraz zaman geçtikten sonra o muhteşem gotik katedralleri görüyoruz Almanya'da, Fransa'da özellikle ama...
İngiltere çok daha dağınık.
İngiltere'de evet, orada böyle dağınık kavimler var ve belki de yağmalayıp tekrar gemiye atlayıp dönmek çok daha kolay. Dolayısıyla Britanya böyle onların kafaya taktığı bir coğrafya oluyor. Ama bu yüzden de o Anglo-Saksonlardaki yazarlar tarafından bu kadar kötü kaleme alınıyorlar. Çünkü bugün biz Viking, özellikle Danimarkalı Viking'i diye anlamaya çalıştığımızda bu halkların doğasını, yaptıklarını, o kaynaklara başvurmak durumundayız ve o kaynaklara başvurunca da bayağı kötü şeyler karşımıza çıkıyor. Danların en güçlü bu İskandinav halklarından olduğunu sadece ben değil, mesela Franklar da bunu yazarken böyle yazıyorlar. Dediğim gibi çünkü en organize belki de İskandinav güçleri Danlar. 9. yüzyılın başından itibaren de özellikle bu Hristiyanlığa döndükleri zamandan itibaren siyasi ve şey olarak, toplumsal olarak da bize tarihe bir şekilde kalmışlar, yazılmışlar. Danlarla ilgili söyleyebileceğim ilk aklıma gelen bunlar.
Yani zaten coğrafyaya böyle haritaya yukarıdan bakınca direkt şey yapabiliyorsun yani neden Danların daha böyle rahat istilaya şey yapabildiklerini ama İsveçlerin neden doğuya doğru gitmeyi tercih ettiğini ya da Norveçlerin neden...
Evet, orada dağlar var
evet.
ya da sular var. Birisinde gemine atlayıp tık diye geçiyorsun. Tabii fırtınalar ve kış mevsimi el verirse. Ama öbür tarafta en böyle uysal diyebildiğimiz İsveçli Vikinglerde sonuçta tık diye geçip Rusya'ya geçiyorlar. Dolayısıyla hani onlar o kadar savaşçı değil, belki savaşmaya pek gerek yok, yağmalamaya gerek yok. Çünkü karşılarında çok büyük bir savaşçı millet görmüyorlar. Gidiyorlar, yerleşiyorlar ve belki de bugün Rusya'nın ataları diyebileceğimiz bir yerleşik düzene geçip karışıyorlar oradaki halklarla.
Bize bir tane hikaye anlatmıştı bir hoca. Şimdi savaşa gidiliyor, kabile savaşa gidiyor, geri geliyor. Gelenek şu, herkes... Tek tek sıraya giriyor. Önce kabilenin şefi geliyor. Bir su var böyle. Orada yüzünü yıkıyor, kanını şey yapıyor, burnunu temizliyor vesaire. Sonra tek tek şeye göre herkes o suda aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Yani ne kadar yukarıdaysan hiyerarşide o kadar temiz suda şey yapıyorsun. Evet,
tam böyle bir nevi vaftiz oluyorlar.
Bir nevi kabilenin şefiyle ne kadar artık şey varsa onunla
kan tükürük
kan,
vesaire.
Tükürük, ne varsa orada artık temizliyor kendini. Öyle bir şey.
Bir nevi onur o zaman. Yani o
evet,
onun pisliğiyle, onun teriyle kendine bir şekilde yıkamak.
Bu Viking dizisinde de vardı. Şef öldü mü yanında onun işte metreslerini falan da öldürüyorlar vesaire vesaire. Bayağı.
Yani tabii ki ataerkil bir toplum olduklarını, savaşçı bir toplum olduklarını görüyoruz yazılanlardan. Ama ister istemez hem panteonlarına bakınca hem de işte Boudica falan gibi Keltlerde gördüğümüz kadın savaşçılardan da bildiğimiz üzere, yani dizileri referans almıyoruz burada, kadın bayağı kadınların da savaşçı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Romalılara karşı koydukları zamanlardan işte 8. 9. yüzyıldaki kroniklerin Viking ya da İskandinav milletleriyle ilgili yazdıklarına baktığımızda kadın figürleri erkeklerin arkasında kalıyor gibi olsa da sonuçta isimlerinin kayda geçilmiş olması bile bizlere aslında orada kadın ve erkek savaşçıların yan yana savaştığını gösteriyor. Ama hani tabii ki bu dizilerde ön plana çıkartıldığı gibi böyle başrolde kadın savaşçıların olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü hani genellikle hep bu erkek savaşçıların isimleri tarihe kaydedilmiş. Ha bu arada sen dedin ya Valkyrie'ler falan. Moringon ya da Moringa diye bir şey var. Moringa balığıyla karıştırmasın.
Ben karıştırdım bile.
Ya bu Kelt mitolojisindeki bir ölüm tanrıçası ya da kader tanrıçası ve ana tanrının eşi. Dolayısıyla aslında Pantheon'daki en önemli tanrıçalardan bir tanesi. Ama bazen üçlü olarak yer alıyor ve kimileri diyor ki Valkyrie'lerin anası bu. Banshee'lerin de anası bu. Çünkü bunlar savaş alanına girdiklerinde öyle bir çığlık atıyorlar ki bu savaşçı milletlerin sonuçta mitlerinde ister istemez ölümle ilgili de çok fazla yazılan şey var. Dolayısıyla bu tanrıçalar ciyak ciyak bağırıp böyle tüylerimizi diken diken edip aslında ölümün sinyalini veriyorlar. Yani bir savaşçının ne zaman öleceğini de o çığlıklarıyla beyan etmiş oluyorlar.
İkinci şeyimize geçelim istersen. Norveçliler, onların bize bıraktıkları şey diyebiliyorum. İzlanda'ya falan gidenler bunlar herhalde.
Evet evet. Mesela İrlanda ve Batı Fransa'ya ilk saldıranların bu Norse'lar olduğunu biliyoruz. Yani Norveç'ten çıkan Vikingler. Bu arada ben sürekli Vikingler diyorum ki en başta söylediğim gibi bu çok büyük genelleme ve haksızlık
yani
belki. Ama 19. yüzyıla kadar evet yani bunlar
Viking
böyle hepsine Viking deniliyordu topluca. 19. yüzyıla kadar, 19. yüzyıldan sonra biraz daha ayırt edilmeye ve daha farklılaşmaya başladı ama 19. yüzyıla kadar bir genelleyici tavır vardı ve hepsine işte topyekun Viking deniliyordu ki kendi aralarında da sürekli savaşıyorlar bunlar. İlk başta anlaşılmadıysa ya da güme gittiyse zaten Norveç diye Viking kelimesinin Norveççe'den geldiğini, Vikinga gibi bir kelime telaffuz ediliyor ve bunun da zaten yağmacı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunları dışarıdan bakıp yağmalanan milletlerin hepsine topyekun yağmacı olarak bakıp bunlar da yağmacı Vikingler diye genellediğini biliyoruz. Ama Norveçliler ilk başta İrlanda'ya ve şeye gidiyorlar, Fransa'ya, Batı Fransa'ya gidiyorlar. İlk ayak basan onlar. İngiltere'ye de gittikleri biliniyor. Bunlar bayağı bir aslında hem yağmalıyorlar zaten kelimeden de anlaşıldığı üzere ama aynı zamanda ticaretle de uğraşıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan çok çılgınca savaşıp da her gittikleri yeri yakıyorlar, biçiyorlar, mahvediyorlar. Ama bir taraftan da çok iyi denizciler, çok iyi gemiler yapıyorlar. Dolayısıyla dünyayı da keşfedip pek çok yerden taşıdıkları şeyleri tekrar Norveç'e geri getiriyorlar. Dolayısıyla kültürlerini de zenginleştirmiş oluyorlar. Bilgilerine de bilgi katmış oluyorlar. Nereden ne aldıklarına göre o bilgileri gelip harmanlıyorlar döndüklerinde. Tabii sonuçta bunlar çok iyi gemici oldukları için ilk başta Grönland'e gidenlerin, İzlanda'ya gidenlerin ve Amerika'ya da ulaşanların Norveçli denizci Vikingler olduğu biliniyor.
Bu herhalde bir gemi konusunda bayağı bir çığır açacak teknolojik gelişim yaşıyorlar.
Evet yani çünkü bahsettiğimiz tarihler 8. 9. yüzyıl ki hani Amerika'nın keşfi genellikle hani Amerigo Vespucci ve benzeri İtalyan denizciler. Yani düşünsene bahsettiğimiz 1493'e kadar yani ne kadar zaman geçmiş ve o kadar 100 yıl boyunca Amerika'nın A'sı telaffuz edilmemiş. Yeni dünya keşfedilmemiş diye düşünülüyor. Oysa ki Vikingler bunu çok daha önce gördüğü aşikar.
Aslında birazcık bahsetmiş olduk ama birazcık İsveçlileri detaylandırmak ister misin? Yani bunların coğrafi pozisyonlarından da dolayı
olur, biraz daha detaya
girelim. Volga'ya, Dinyeper'e doğru ticaret yapmak kaygısıyla Rus coğrafyasına, bizim bugün bildiğimiz Rus coğrafyasına.
Bunlar dediğin gibi Norveç ve Danimarka yağmacı Vikinglerinden farklı olarak daha ticaretle ilgililer. Ve coğrafi olarak İsveç'ten pıt diye Rusya'ya geçmek çok daha mantıklı olduğu için o bölgelere Volga üzerinden, nehirler üzerinden ulaşıp ticaretle uğraşıyorlar. Orada daha barışçıl oluyorlar ve yağmalamadan çok ticaretle aslında ilişki kurmuş oluyorlar. En uzun pagan kalan Vikingler bunlar. Çünkü diğerleri 9. yüzyılda Hristiyanlığa geçmişse bu İsveçli Vikinglerin 12. yüzyılda Hristiyanlığı benimsediği ve daha geç kabullendiği için de daha uzun süre pagan kaldığı biliniyor. Birazcık bir birebir tarihi referans vereyim. Bir meşhur gezgin vardır İbn Fadlan. O Türk halkı Hazarlarla büyükelçi olduğu dönemde bu Rusya'daki İsveçli Vikingleri anlatır ve gerçekten de o Danimarka'daki o kan meftunu Vikinglerden ayırt eder. İbn Fadlan onları tarif ederken Rusya'daki İsveçli Vikinglerin böyle mavi dövmelerle kaplı olduğunu, ondan sonra onların cenaze törenlerini, tımar sistemlerini falan anlatarak aslında onların bir devlet yapısının da nasıl olduğunu bir şekilde tarif etmiş olur. Yani gezginlere zaten bu anlamda çok müteşekkiriz. Çünkü özellikle bir ulusun kroniği ya da vakai nüvisi yoksa ancak o bölgelere giden gezginlerin yazılarından ya da anılarından bir şekilde beslenebiliyoruz. Ki iyi ki İbn Fadlan yazmış ki onların nasıl göründüklerinden, nasıl yaşadıklarına dair bir fikir edinmiş oluyoruz.
Bu Rurik Hanedanı bayağı bir Rurikler, İsveçliler oluyor. İşte 1. Vladimir Hristiyan olacak.
Rusların atası.
Rusların çok sevdik Vladimir. Ama bir 1500'lerde galiba bir yerde bu Rurik Hanedanı çökecek ve artık tam bizim Rus olduğunu bildiğimiz Romanovlar başa geçecek. Yani İsveçlilerin de Ruslarla bağı var mı acaba, kökünde oradan mı alıyor diye soruyu bırakıp devam edelim istersen.
Ya ister istemez o kadar ticaretle uğraşıp evlilikler yaptıktan sonra hani yumurta tavuk hikayesi ister istemez birbirlerine karıştıkları biliniyor. Ve bunların da diğer Viking toplulukları gibi yağmacı olmadığını göz önünde bulundursak, gittik aldık yok ettik ondan sonra döndük değil de gittik ticaret yaptık yerleştik gibi bir durum söz konusu.
Bayağı kanlılar bu arada. İlk erken dönem Rus tarihi de bayağı birbirini harcama tarihi. Çünkü küçük küçük dükalıklar, prenslikler. Kiev bunları bayağı uzun süre Kiev Knezliği dedikleri şey bir arada tutuyor
ilk
ama.
İlk başta başkent Kiev'miş değil mi? Evet, yani evet, o yüzden Ruslar Kiev. Şu anda bir şekilde oraya evet, göz evet, koymuş evet, gibi var yani sanki.
O konuda.
Evet.
Pelin diziyi izlerken, bu arada izlemeni tavsiye ederim, güzel bir dizi yani. Dizinin uzun bir dönem ana kaygısı İngiltere'deki savaşlar. İngiltere'ye bunlar kafayı takmışlar. Hatta ben merak edip biraz bakınca da Great Heathen Army.
Büyük dinsiz
dinsizler ordusu diye bir orduyla gelip orada uzun süre İngiltere'ye korku salıyorlar. Bununla ilgili neler biliyoruz? Tarihi kaygılarla neler biliyoruz? Dizi değil de.
Şimdi şöyle, Anglo-Saksonların uzun yıllar boyunca en büyük düşmanları diyebileceğimiz, bir süre sonra Danların nasıl organize olup o yüzden de hani asal Viking dediğimizde ilk bunların aklına geldiğini söylemiştik ya, bu ordunun çok önemli bir rolü var. Çünkü büyük Danimarka ordusu ama tabii ki Batılıların gözünden de büyük kafir ordusu diyebileceğimiz bir organize ordudan bahsediyoruz. Normalde hani gemilere binip bir küçük bir kasabayı yağmalayıp giden bir sistemden bahsetmiyoruz. Artık gerçekten böyle bir nevi Romalılar gibi organize bir istilacı sistem kurulmuş ve bunlar özellikle hani Danimarkalı Vikinglerin bir araya gelmesiyle organize bir istilacı grup karşımıza çıkıyor. Ki tabii ki bu Anglo-Saksonlar için çok büyük bir korkulu rüya. Zira bunlar 865'te bu büyük orduyu kuruyorlar ve orduyla birlikte ilk başta Britanya'ya doğru hareket ediyorlar. Gemilerine atlıyorlar, savaşçılarını sürüyorlar. Girdiklerinde vurkaç sistemi ilk başta belki yaptıkları bir şey ama daha sonra gittikçe bunlar güçlendikçe ele geçiriyorlar ve ele geçirdikçe de orada kalmaya başlıyorlar. Anglo-Saksonların mesela bu yüzden de o sahil kasabalarından gidip daha içlere doğru taşındığı söyleniyor. Çünkü artık sadece vurkaç bunları tatmin etmiyor. Bildiğin topraklarını elde etmeye başlıyorlar.
Sanki bizde en başından beri amaçları buymuş gibi anlatılıyor. En başından beri amaçları İngiltere'ye yerleşmek.
Ama bu bahsettiğimiz kaç yüzyıl devam etti kim bilir.
Evet.
Yani belli ki artık sahilde çok fazla yağmalayacak bir şey bulamadıkları için artık...
Yağmalıyorlar çünkü bayağı yağmalıyorlar.
Yağmaladıktan sonra bir şekilde yani vurkaç değil de yerleşmeye başlıyorlar. Yerleşmeye başlayınca tabii ki İngilizler daha da büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Çünkü artık aldık gittik olmuyor. Aldık biz buradayız kalıcıyız durumu söz konusu oluyor. Kalıcı olunca tabii ki Anglo-Saksonlar farklı bir metodoloji gerçekleştirmek istiyor. Şimdi mesela Amin Maluf'un çok güzel şeyi vardır ya, Haçlı Seferleri Arap tarafından. Bu büyük Danimark ordusundan bahsettik. Onların tarafından anlatmayı tercih ediyorum. Bunların belki de en öne çıkan ve hepimizin artık böyle popüler kültürden de bildiği bu Ragnar Lodbrok denilen bir kahraman var. Meşhur savaşçı Ragnar Lodbrok'un pek çok çocuğu var. Ama tarihten bize kalan bazı isimler özellikle ön plana çıkıyor. Mesela bu kemiksiz Ivar, Ubba, Hvitserk, bir de Bjorn.
Bjorn Ironside.
Evet galiba, çünkü o sizin bu hepinizin izlediği dizide bayağı başrollerden bir tanesi.
Adam ölmedi ya. Kaç ok yedi ölmedi ya.
Ben hala izlemedim. Bana çok kanlı falan ya, geliyor eğlenceli. Ama bilmiyorum, izlemedim. Şöyle ya, aşağılamayacağım.
İzleyeceksin ya.
Evet yani sonuçta belki ilham verir keyfini bunları araştırmak için.
Bayağı büyük kötü olaylar oluyor yani. İnsan kurban ediliyor falan dizide.
Ama gerçekten de ediliyormuş.
Öyle
yani
çünkü.
Mesela özellikle ben bu Galya bölgesindeki Keltlerin, ki benzer şeyleri var sonuçta, ritüelleri var. İnsan adaklarının nasıl Julius Caesar'ın ya da Tacitus'un böyle bir dehşetle yazdığını tanıklık ettim. Çünkü sonuçta hani Romalılar da dünyanın en böyle kansız ulusu değil tabii ki. Onlar da savaşçı bir ulus, saldırgan bir ulus, ama bu coğrafyalar işte Galya'ya, günümüz Fransa'sına, Germanya'sına ya da İngiltere'sine gittiklerinde insanların kafa kesip işte ritüellerde kullandığı rahibelerin bıçak taşıdığını falan yazmışlar ki onlar için ürkütücü bir şey. Yani sürekli bir insan adağı yapılıyor olması. Velhasıl biz tekrar ritüellerden tarihe dönelim. Bu arada yine ikinci planı atmış olmayayım. Ama nasıl başta dedim ki Boudica falan gibi çok ünlü Anglo-Sakson coğrafyasında kadın savaşçılar var. Bu meşhur Ragnar'ın da bir eşi var ki o da savaşçıyla nam salmış.
Yürü be Lagertha. Lagertha'dan bahsedecek.
Evet. Lagertha da sonuçta rehin düşüyor. Ondan sonra kurtuluyor. Kurtulduktan sonra tekrar eline kılıcını ya da mızrağını alıyor ve hani Şiyot, savaş alanlarında bayağı önde eşinin yanında gidiyor. Dolayısıyla buradan da aslında sadece ataerkil olmadıkları, kadınların da erkeklerin yanında savaşta olsun, evde olsun ve tahtta olsun yer aldıklarını görüyoruz.
Yani tabii saga mı bunlar, ne kadar şey, %100 bilmiyoruz.
Şimdi şöyle bir şey var, özellikle bu Cermen sagalarında tarih ve mitoloji birbirine karışıyor. Yani tanrıların isimleri de serpiştiriliyor, tanrıların yerler bunlara yardım ettikleri de gösteriliyor. Dolayısıyla bazen hani bu tür savaşçıların hayatlarının anlatılması mitolojiyle karışmış oluyor. O yüzden tabii ki %100 ne kadar varlardı yoklardı bilemiyoruz. Ama sonuçta isimleri tarihe not edilmiş. Dolayısıyla ne kadar böyle hani mitolojik düzeyde savaşçılardı onu bilmiyoruz. Ama isimlerin varoluşları kesin.
Kafir ordusunun yenilmesi aşamasında da
şöyle
bize söyleyebileceğin neler var?
Evet, Anglo-Saksonlarla 14 yıl boyunca çok kanlı bir savaş verdikleri, çamura bata çıka bir şekilde yani sonuçta adaya tutunmaya çalışıyorlar. Zaman zaman İngilizler onlara rüşvet vererek bir şekilde gönüllerini almaya çalışıyor. Mesela bu Anglo-Saksonların kralı Edmund at hediye ediyor ki at zamanın özellikle savaşçı toplumlar için düşünürsek en önemli araçlarından bir tanesi.
Belki de yoktur İskandinavya'da o zaman. Böyle at her yerde var diye bir garanti yok yani.
Ama onu şöyle diyeyim. Mitolojilerinde mesela 8 atlı atlar var. İşte Loki'nin ata dönüşme hikayesi var. Bütün bunlardan at olduğunu varsayıyoruz. Ama sonuçta çok kıymetli bir hayvan. Çünkü savaşta çok büyük bir avantaj sağlıyor. Sen atın üstünde mızrağınla gidiyorsan önündeki pek çok şeyi yok ediyorsun. Ki Britanya için savaşlarında 1. Dünya Savaşı'na kadar atlar o kadar önemli ki 1. Dünya Savaşı'nda bugün günümüz Londra'sında atlara adanmış bir park var. Onların isimlerinin geçtiği ve onlara bir teşekkür olarak yer alan. Çünkü gerçekten de savaşlarda her zaman atların kullanıldığını görüyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla bu Viking Savaşı'nda da 14 yıl boyunca atlar bir şekilde hem meta olarak kullanılmış hem de savaşta bir şekilde zavallılar rol oynamışlar. Ama sonuçta gelinen noktada Vikinglerin Britanya adasına kök salamadıklarını görüyoruz. Tarih bize bunu söylüyor. Zira 14 yılın sonunda Kral Alfred, ki İngilizlerin en önemli krallarından bir tanesidir, Wessex orduları 878'de Edington Savaşı'nda Vikingleri bir şekilde alt ediyorlar. Ve böylelikle Vikingler UK'ye, Britanya'ya bay bay demek durumunda kalıyor.
Bu da tam böyle kapanışta aslında şey detayını vermek istedim. Bu aslında bay bay diyorlar ama tarihin cilvesi tekrar geri geliyorlar Normanlar olarak bu sefer. Normandiya işgaliyle. Aslında onlar da Viking.
1066.
Ha, ne savaşıydı? Hastings'te mi?
Battle of Hastings.
Hastings'te tekrar gelecekler ama bu sefer güneyden gelecekler. Artık çok daha medeniler. Fransızlar da saraylarda takılmışlar. Oturmasını kalkmasını öğrenmişler. Ve tekrar geldiklerinde Hastings'te yendikten sonra İngiltere'ye Norman kültürünü hediye ediyorlar. Ve aslında kralların isimleri birden değişmeye başlıyor. Evet. Alfred, Manfred falan, sonra birden böyle John, Mon falan, daha böyle şey, Hristiyan kelimeler, daha Latin Hristiyan kelimelerine geçmeye başlıyor.
Ya Normanlar zaten her şeyi bir tarafa bırak, dediğin gibi dil olarak inanılmaz bir şey değiştirmişler. Yani bugün konuştuğumuz İngilizce Norman istilasından sonra bambaşka bir hal alıyor.
Evet.
İnanılmaz, yani ciddi anlamda bir kültürel aslında bir istila olmuş oluyor. Ve dediğin gibi bu tür Vikingler diyelim artık. Yani Normanlar, Viking belki denilmez ama istilacı Nordik halklar bir şekilde Anglo-Sakson kültürünü ön planına çıkıyor ve bundan sonra da zaten sofrada olsun, saray ritüellerinde olsun, Cavalier şiiri geleneğinde olsun, birkaç yüzyıl sonra zaten Chaucer'dan, önce Beowulf'dan, sonra Chaucer'dan da gördüğümüz üzere gerçek anlamda böyle bir aslında cesur yeni dünyayı kurmuş oluyorlar İngiltere'de.
Bir damga vuruyorlar İngiltere'ye. Bir de Sicilya'da Norman istilaları yaşanıyor. Sicilya'ya yerleşen Vikingler de var. Viking olmamışlar artık. O Norman diye geçiyorlar ama orada bayağı uzun süre...
İtalya'nın pek çok yerine yerleştikleri
evet,
biliniyor.
Güney İtalya'da bayağı büyük savaşlar vererek oraya da alıyorlar. Ama son sorum, ne oldu bu Vikinglere? Nasıl kayboldular ortalıktan birden?
Aslında tabii bizim ki topluca gördüğümüz... kaybolmadılar. Yani birdenbire bir savaş kaybettiler ve bütün Vikingler dünya yüzünden silindi diyemeyiz.
Biz yağmacılığı bırakalım, sosyal demokrasiye geçelim.
Evet, biz medenileşelim. Öyle olmadı ama pek çok tarihçi şu konuda hemfikir. 1066 aslında bunların tabutuna çakılan son çivi olabilir. Stamford Köprüsü'ndeki o yenilgiden sonra gerçek anlamda Vikingler tarih sayfasından silindikleri, tabii yer yer belli yerlere girip istila ettikleri biliniyor ama 1066'dan itibaren kafamızdaki yağmacı, korsan, mütecaviz, saldırgan Vikinglerin bir şekilde asimile edildiği, kendi münasip topraklarına çekildiği, dolayısıyla günümüzdeki İsveç, günümüzdeki Norveç, günümüzdeki Faroe Adaları, İzlanda vesaire gibi yerlerde ülke ülke tabii ki hem pagan ritüellerinin bazı şekilde devam ettiğini görüyoruz. İşte İzlanda müziğine baktığımızda belki de o bin yıllar önceki sesleri duyabiliyoruz. Belli Hristiyanlık ritüelliklerine bakınca tabii ki pagan imgelerin onun içine yedirildiğini ve devamının olduğunu biliyoruz. O yüzden tabii ki böyle birdenbire silinmediler. Anglo-Saksonlar olsun ya da farklı milletler olsun bunları böyle hepsini bıçaktan geçirip yok etmedi. Ama kendi ülkelerinde ya da yerleştikleri topraklarda bir şekilde asimilere oldular ve daha çok yerleşik düzene geçtiler ve o bölgelerin yaşam tarzlarını kendi hayatlarına geçirdiler. O yüzden de Vikingler tabii ki yok oldu diyemeyiz. Bugün belki de İskandinav ülkelerine bakınca hala gemicilik konusunda inanılmaz şeyler yaptıklarını biliyoruz. Yani o genlerde var. Ama tabii ki mesela en son bir yazı okumuştum. Dünyadaki IQ'su en yüksek milletler diye. Hakikaten garip bir şekilde adalı, yarım adalı ve geçmişinde gezgin olan ya da istilacı olan milletler garip bir şekilde ön plana çıkıyor. Yani mesela...
Yani okuyan değil de gezen mi biliyormuş?
Ya ben zaten gezginliğin çok şey öğrettiğini ve kattığını biliyorum. Ama hakikaten İskandinav ülkeleri, hani bu da yine bir yumurta tavuk hikayesi. Müthiş bir sosyal devlet sistemine geçerek ve eğitim sistemini başlı başına değiştirip de hani böyle kutucuklar halinde değil de oyunla ve bütün bilim dallarını, ders konularını birbirinin içine karıştırarak verdikleri yerler olduğu için ve parlamentolarında en fazla kadına sahip ülkeler olduğu için tabii ki günümüzde en böyle medeni, bütün mültecilerin kaçmak istedikleri bir belki de mükemmel cennet gibi lanse ediliyor. İntihar oranlarını falan değinmiyorum şu anda. O karanlık diyarların tabii ki SAD denilen Seasonal Affective Disorder eminim bambaşkadır. Ama sonuç itibariyle gerçekten de günümüzde o Vikingler bir tarafa, İskandinav toplulukları ya da
İskandinav
İzlanda...
İskandinav sosyal demokrasisi diye bir kavram var. İnanılmaz. Siyaset biliminde.
Evet. Dolayısıyla yani günümüzde belki dünyada örnek olabilecek ve herkese de ah keşke böyle sistemde biz olsak, keşke işte İskandinav ülkeleri gibi eğitim sistemimiz olsa dedirtecek mertebedeler.
O zaman teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yağmaladık.
Bunu
yaktık,
çıkarttık da
ortalığı.
Şunun içinde belki kandil, şarap içebiliriz değil mi?
Evet. Artık Hristiyan Avrupalılar gibi takılabiliriz daha medeni bir şekilde. Öyle çok yağmalamadan. O zaman Valhalla'da görüşmek üzere.
Abone olduktan sonra Valhalla'da görüşsek güzel olur mu?
Evet. Abone olmadan Valhalla'ya ben kabul edeceğini zannetmiyorum insanların.
Valhalla'da çok kanlı ya. Bence farklı bir cennet kavramı bulalım.
Ben Kanarya Adaları'nın cennet olması gerektiğini düşünüyorum bu arada uzun zamandır.
4 su mevsim, altında yaz, kalmayacak mı
22-23 onlar? Derece. E tabii orası ayrı da.
Yani.
22-23 derece ama bu kadar da güzel olmazsın ya. Kışın ben, 22 derece nedir
ben
ya?
Ben kış seven bir insanım, o yüzden hiç bana hitap etmiyor onlar.